أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Cenab-ı Hak insanlık tarihinin tek örneği olarak dünya ölçüleri dahilinde kullarından biri Musa Aleyhisselam'la özel olarak konuşmuş. Yani Musa Aleyhisselam bir kul olarak doğrudan Allah'la konuşma şerefine nail olmuş. İşte o ortamı anlatan ayetlerin devamı. Dedi ki Allah, Musa, ben bütün insanlardan sadece seni, hepsinin içinde, hepsinin arasında, onlardan üstün bir konumda seni, şu anda yeryüzünde kim varsa seni seçkin kılmışım. Hazreti Musa'ya o gün söylenilen söz. Ve bu seçkinliğimin nedeni, sana peygamberlik vermem ve de seninle konuşmamdır. Öyleyse ben sana neler verdiysem, neler söylediysem, seni ne ile bilgilendirdiysem, sana hangi imkanları lütfetmişsem al onları, ciddiye al ve o nimetleri kullukta kullan. Ve kün mine şakirin. Ve ketebna lehu fil elvah. Ayrıca Allah, Musa Aleyhisselam'a bu buluşmasında levhalar da vermiştir. O levhaları burada gördüğümüz gibi bizzat Allah yazmış ve de o levhalarda min külli şeyin mev'izaten ve tafsilen li külli şeyin olduğu beyan edilmiştir. Yani, insanların Allah'tan öğrenmeleri gereken, bu öğrendikleriyle kul olmaları için ihtiyaç hissettikleri her şey o levhalarda vardır. Vaaz-ı nasihat olarak, öğüt olarak, telkin olarak ya da yol gösteri olarak insanların neye ihtiyacı varsa Allah'a sorsaydık acaba nasıl razı ederiz? Öğrenseydik Allah'tan acaba neye gazap eder, azabı nenin üzerinedir bunu bilseydik diyorsa insanlar, İşte o levhalarda yazılı bulacaklar. İnsanlar, Allah'ın kitabında neler arayacaklarını kendi kendilerine karar vermesinler. Ya Rabbi, arsama ne yapsam? Bahçemin ağaçlarını budamak konusunda nereden başlasam? Evimin saten, boya, duvar sistemini nasıl ayarlasam, hangi renk seçiminde nasıl karar versem gibi konuları Kur'an'da bizzat onu, o kişiyle ilgili olarak ayan beyan anlatıldığını arıyorlarsa, beklesinler. Ama yok eğer bir işaret olarak ben onu bulmalıyım ya da orada söylenilenler bana peygamberle iltifat olarak hatta ben adam yerine konuluyorum da bana tarif ediliyor diyorlarsa o ayrı. Şöyle de ifade edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'de insan hayatıyla ilgili ne var ne yoksa hepsi mutlaka prensip olarak vaaz edilmiştir. Hatta mesela En'am suresinde yaş kuru ne varsa hepsi Allah'ın kitabında var denilirken, insanlar bunu, evet madem ki her şey varsa benim çay demim ya da şeker miktarım da olsun mu Kur'an'da diyorlarsa, galiba bir mantık hatası var ortada. Çünkü En'am 59. ayeti okuyoruz. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ Tüm gayb haberleri onların anahtarlarıyla Allah'ın katındadır. لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُ Bu gaybı bilecek Allah'tan başkası yoktur. Bir de Allah وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ Denizde, karada var olan her şeyin bilicisidir. Dahası, sizin bilgi dünyanızla ölçülmeyen bir örnek, وَمَا تَسْخُتُ مِنْ وَرَقَةٍ Bir yaprak mı düşüyor, bununla ilgili tüm bilgi platformunu ancak Allah'ın ilmiyle tartışabilirsiniz. Yani illa يَعْلَمُهَا Onu bilen Allah. Yaprak neden düşüyor? Hangi yaprak düşmeli? O yaprak düştükten sonra ne olacak? Bunun insanlığa kayıp veya zarar formunda neler kazandırıp veya ekleyeceği ya da çıkaracağı konusunda Allah biliyor. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْاَرْضِ Yeryüzünün derinliklerinde, karanlıklarda bir tane varsa, bir habbe varsa, onu da elbette Allah biliyor. وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينَ Yaş kuru ne varsa hepsi Allah'ın bilgisindedir. Allah'ın bilmediği mi olur zaten? Diye Allah kendisini tarif ediyor. Sonra bu 145. ayette Araf suresinde ise biz Musa'ya levhalar hazırlamışız. Onun içinde mev'iza olarak, vaaz-ı nasihat olarak, hayat program bilgisi olarak her şey var. Dahası bütün her şeyin tafsilatını da görürsünüz orada diyorsa, biz orada her şeyi arayabilir ve her şeyi bulabiliriz. Ama nerede ne aradığımızı bilelim. Mesela, sizin mahalleye bir eczane açılmış diyorlar, her şey varmış. Yani gerçekten mi her şey? Evet diyorlar. Peki bir motosiklet, bir bisiklet ya da bir fizilal Kur'an'da var mı acaba? Demeye kimsenin hakkı yok galiba. Yani nerede ne aranacağı gerçeğini önceden düşünmemiz gerekiyor. Benzer bir örnek cennet için düşünüyorum. Cenab-ı Hak diyor ki, orada cennetlikler ne isterlerse vereceğim onlara. Cennetliklerden biri şöyle diyebilecek mi? Her istedikleri var ya. Ya Rabbi ben Firavun'u çok merak ediyordum. Şöyle bir 3-5 gün beraber olmayı istiyorum. Gelsin benim köşküme, misafirim olsun. Yani her ne kadar senin azabın ve ikabın nedeniyle cehennemde ebedi kalacaksa da ama hayır ben istiyorum, benim istediğimi verecektin ya Rabbi diyebilecek mi insanlar? Ben hayır diyorum. İnancım öyle. Buna göre Kur'an'da aranacak şeylerin önce atmosferini yani çemberini, çerçevesini yine Kur'an'ın çizmesi gerektiğini hatırda tutalım. Sonra Kur'an'da neler var arayalım. Peki Kur'an'da çift zamanlı motorlardan, uçak yapımına, astronomik bilgilerden, şifrelerle ifade edilmiş denilen nice gerçeklere kadar hepsi var mı? Yani isterseniz buyurun arayın. Belki de bulabileceğiniz şeyler, hatta bulduğunuza delil elbette olabilecek. Ama ya o zaman Kur'an'ı kaybederseniz? Tekrar ifade edeyim, ancak becerebiliyoruz. Yani Kur'an'da çiçekten böceğe ya da madenden madenselliğe ya da aileden eve, beldeden belediyeye her şey ama her şey var diye başladınız aramaya. Doğrudan değilse dolaylı, düz değilse karmaşık, formül şeklinde değilse şifre şeklinde vardır diye evirip çevirip bulmaya çalıştınız. Diyelim ki evet bulursunuz ama ya o zaman Kur'an'ı kaybederseniz, yani Kur'an'ın bir geliş mantığı vardı. Kur'an'ın ortaya konuluş sebebi vardı. Kur'an neden var idiydi olduğunu kaybetmemiz pahasına biz Kur'an'da her şeyi mi bulmaya başlayalım? Mesela Bakara suresine dönün. Cenab-ı Hak diyor ki, siz bereket konusunda ancak bana teslim olursanız karlı çıkarsınız. Yani bir iyilik yaptınız, bir hayırda bulundunuz. Siz bu hayrın size sağlayacağını benimle düşünürseniz bir anlam olacak. Bereket kavramını eğer egale eder, diskalifiye ederseniz bir anlamı olmayacak gerçekleri. Ben size bakın şöyle haber vereyim diyor sanki Bakara. Hani bir iyilik yaptınız, infak ettiniz. Düşünün ki farz edin, toprağa bir tohum attınız. Bu tohumdan 7 tane başak çıktı. Ve her başak size 100'er tane verdi. Böylece bir tohum 700 tohum oldu. Evet, buna göre siz 700 olan tohumun birin 700'e katlanması mantığının size şöyle bir işaret olduğunu mu gördünüz? Ha, demek ki Bakara suresinde 261. ayette Allah böyle dediğine göre bu bize insanlar ne güne duruyorsunuz? 1'e 10, 1'e 50, 1'e 100 veren tohumlar değil. Öyle ıslah edin ki bu işi 1'e 700 versin artık bundan sonra buğdaylarınız. Onu mu demek istedi ki? Ama bir başka yerde de 1'e 10 sözü varsa, ha demek öyle herkes uğraşmasın derim ben de o zaman. Kaldı ki, infak denilen bir gerçek var. Birinin kendi mal varlığından başkası namı hesabına vazgeçmesi, ama karşılığında Allah'ı memnun etmesi gerçeğidir. Çünkü ayetin sadece o bölümünü cımbızla çekip çıkarmak almak ne sağlayacak acaba? مَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ Mallarını Allah yolunda infak edenler içinmiş bu bereket. كَمَثَلِ حَبَّتٍ Hani bir tane düşünün ki, اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ف۪ي كُلِّ سُنْبُلَةٍ 100 حَبَّةٍ Böylece 700 olacak. Vallahu yudaifu limen yasha. Yine de Allah'ın hesabına ulaşamayacağız. Çünkü Allah dilerse çok daha fazla katlayacak. Çünkü vallahu vasiun alim. Allah için darlık söz konusu değil ki ve hep bilen, tam bilendir Allah. İşte bu bizim Kur'an'dan beklediklerimizi ya da Kur'an'ın hayatımızdaki mihverini değiştirecek ise yani kulluk kitabımız olma özelliğini kaybettirecekse orada yoğuz o zaman. Yani Kur'an'la edinilecek şeyler ortadan kalkıyorsa biz o zaman orada olmayacağız. Değilse Allah Kur'an'da her şeyi ayan beyan anlatmıştır. Şifrelemiş de kimi konuları ya da özel formüle etmiş de kimi konuları biz ancak onları öğrenince iyi bir Müslüman olacağız diyorlarsa o zaman o formüle edilenlerin henüz daha şifrelerinin çözülmediği döneme ait toplumların insanların iyi bir Müslüman olma özelliklerini kaybettik mi yoksa? Özetleyelim inşallah. Kur'an-ı Kerim'de benim Müslüman olmam konusunda benim ihtiyacım olan her şey vardır. Ve bunlar doğrudan yani sıradan insanların anlayacağı kadar doğrudan bir anlatım seviyesiyle sunulmuştur. Ve ben onları Allah'ın benden istediğini anlama çabasıyla rahatlıkla anlayabilir ve onlarla hayatımı idame edebilir, ikame edebilir, düzenleyebilirim. İşte Kur'an'da olanlar ancak böyle gerçeklerdir ve ben onun dışındakilerin Kur'an'la bana anlatıldığını anlamaz isem Müslümanlığımın az olacağına kanaat getirmem gerekmiyor. Çünkü Kur'an açıktır, ayan beyandır, bana anlatacakları da açık apaçık ortadadır. Allah diyor ki Musa aleyhisselama, فَخُذْهَا بِقُوَّتٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ Sen o sana verilenleri güzelce ciddiye al ve onu kavmine de emret. Onlar da يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا En güzel biçimde ona tutunsunlar. Alıp ilgilensinler, kendilerine mal etsinler en güzeliyle. Peki kötüsü de mi vardı demeyin. O levhalarda kötü şey mi olur? Allah kötü mü yazar? Ama Allah'ın gönderdiklerini bir güzel alma yöntemi vardır. Bir de onları kendi heva ve hevesimize alet etme, kullanma yöntemi vardır. İşte öyle yapmasınlar, ikincisinden olmasınlar. Seuriküm daral fasikin. Değilse fıskı fücur ehli olan bu insanların dar ve diyarlarının sonlarının başlarına gelecek şeylerin ne olduğunu ben yakında göstereceğim size diyordu. Evet, Allah'ın gönderdiklerini Allah'a kullukta kullanmak ya da başka işlevlerini ortaya çıkarmak. İsterseniz konuyla ilgili Bakara suresinde anlatılan 102. ayetle bize tanıtılan Harut ve Marut olayını yeniden hatırlayın. Yani iki melek bunlar Babil'de. Evet, yani hiç mi Allah iki melek göndermemiş toplumlara? Çünkü isterseniz Bakara suresinin bu 102. ayetinden az biraz daha geriye doğru hareket edin, yani başa doğru. Mesela 97. ayetine gelin. Men kâne aduven li Cibril. Mesela 98. ayetini okuyun. Men kâne aduven lillah ve melâiketihi ve rusulihi ve Cibril'e ve Mikâl. Bakın, iki peygamber, yani iki elçi, yani meleklerden olan iki peygamber elçi anlamına dedim. İki görevli, Cebrail ve Mikail'den söz ediyor Allah. Demek ki 98'de böyle bir iki melekten söz varsa, biz hemen 3 ayet sonrasında yeniden iki melekten söz eden bir ayet görünce, öncekini unutmamız gerekmiyor, birlikte düşünüyoruz. Ben zannediyorum ki, Babil'de bu iki melek, o bölgede görevli bir Allah elçisine Allah'ın vahyini getiriyor idiydi. Ama getirilen bu vahyin onları kul etmesi gerektiği özel vurgulanıyor. Dikkat edin, küfretmeyin, hakkı örtbas etmeyin, bunu kendi zevkinize kullanmayın. Kendi kendinize bu getirdiğimiz vahiy ile başka başka stratejik yapılanmalar peşinde koşmayın. Kendi kendinize bunu başka başka işlevlerde kullanmayın diye özel uyarılarla birlik getirdikleri vahiy, ama insanlar şeytanların kulu kölesi olarak sihirde, sihirbazlıkta kullanıyorlar. Aileyi birbirine düşürmede kullanıyorlar. Yani aynı ayetler, aynı gerçekler olduğu halde onu sapmada ve sapıtmada kullanıyorlardı. Değilse ne melekler sihir getirecek, ne melekler sihirbazlık öğretecekti, ne peygamberler buna evet diyecek, ne Süleyman aleyhisselam buna alet olacaktı. Ama anlayabildiğim kadarıyla gelen vahyin, mesela bugün için, yani 97 ve 98. ayetler ışığıyla söylersek, bugün için Cebrail ve Mikail'in getirdiği ayetleri insanlar Allah'a iyi bir kul olmada kullanabileceklerken, başka başka kendi zevklerine, kendi programlarına, kendi plan ve projelerine alet olarak kullanıyorlarsa, ki var böyle bir kullanım, o zaman 102. ayette anlatılan ama ahirette nasipleri yok onların tehdidinin muhatabı olacaklar. Buna göre yeniden Araf'a dönüyoruz. Biraz Kur'an'da geziye çıktık galiba. Bir En'am, bir Bakara, tekrar Araf, bir daha Bakara derken yeniden dönüyoruz. Yine 145. ayetteyiz. En güzeline uymak. Yani Müslümanların en güzeline uymaları gerekiyor tabi. Hatta Allah bunu Kur'an içinde ayrıca bizzat kullanıyor. İsterseniz onunla ilgili de bir başka ayet varsa diye siz bakın Kur'an'a. Ama herhalde 39. sureden başlayıp bakarsanız biraz daha kolay edineceğinizi, görebileceğinizi ben size haber vereyim. Yani en güzeline uymak, en güzel biçimde uyuvermek, Allah ne dediyse daha güzeli olmaz inancıyla Kur'an'la beraber olmak elbette Kur'an'ın prensiplerinden biri. Mesela 53. ve 54. ayetle birlik 55'i okuyorsunuz. Ben şöyle özetliyorum Zümer suresinde. Ey kendilerine yazık eden kullarım, ey kendilerini boşa harcayan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Elbette sizi Allah affedecektir, bütün günahları affeder. Yeter ki siz ve enibu ila rabbiküm yapınız ve eslimu leh ediniz. Ama işte üçüncüsü konuyla ilgili. Vettebi'u ahsene ma unzile ileyküm min rabbiküm. Rabbinizin size indirdiklerinin en güzeline uyunuz. Peki Allah'ın indirdiğinin kötüsü de var mı? Hayır, uymanız güzel olsun. Çünkü o Kur'an'ın, o vahyin, o peygamber mesajının bir de yamuk anlaşılır ya da sapık anlaşılır şekli olabilir. İnsanlar kasıtlı öyle anlamak isterlerse anlarlar elbette. Yani mecburen Allah böylece anlayın dediği halde insanlar şeytana uyup o ayetleri farklı anlayabilirler ya da kalbi eğri büğrü olanlar Ali İmran suresinin 7. ayetinden öğrendiğimiz gibi ya da eğrilik büğrülük bekleyenler işte onlar yamuk anlamaya meyyaldirler. Öyle anlamayın, güzel ittiba edin, iyi uyun, peşi sıra gidin denilenin en güzel olması gerektiğini işte o ayetlerden de öğreniyoruz. Sa'asrifu an ayati lillezin yetekebberuna fil ardı bi gayril hak ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha. Yani biz ayetleri onlara karşı yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayıp kendilerini büyük zanneden insanlardan çekip alır çıkarırız. Bir başka çeşidi aklıma geldi ayetin mealinde. Sa'asrifu an ayati yellezine yetekebberuna fil ard bi gayril hak. Yeryüzünde kendileri hak etmedikleri halde ama öyle değil sadece. Kendileri de biliyorlar ki haksız yere, yani böyle yapmaya kendilerinin de hakkı olmadıklarını bile bile tutmuşlar, müstekbir davranıyorlar, mütekebbir davranıyorlar, kendilerini büyük zannediyorlarsa, yani bir büyüklük kompleksine kapılmışlarsa, işte böyle olan insanlara biz ayetlerimizi, bize götüren, yani Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğine götüren ayetleri, alametleri ve işaretleri onlardan çeker alır, onlarla ilgisini keseriz de ve in yarav külle ayetin la yu'minu biha. Artık o zaman herhangi bir ayet mi onlar için iman konusu olmayacaktır. Ve in yarav sebile rüşdi ama rüşd yolunu ama hakikat yolunu ama Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğini haykıran yolu ama hak nedir, batıl nedir, bu işi fark ettiren yolu görseler, onu da kendilerine yol edinmezler. لَا يَتَّخِدُوهُ سَب۪يلًا Fakat beri tarafta, وَاِنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ Eğri yolu, eğri büğrü yolu, şeytan yolunu, şeytan ve dostlarının yolunu eğer görseler, onu fark etseler, düşünüp onunla ilgi kursalar, hemen يَتَّخِدُوهُ سَب۪يلًا Onu kendilerine yol edinirler. ذَلِكْ Çünkü işte onlar bi ennehum kezzebu bi ayatina ayetlerimizi yalan sayıyorlar da ondan. Zaten eğer bu özellikleri olmasaydı onlar yeryüzünde büyüklük iddiasına kalkışmayacaklar. Haksız olduklarını bile bile kendilerini büyük zannetmeyeceklerdi ve kanu anha gafilin yani bir de şu bir gerçek ki onlar bu işten gafiller. Ayetlerden gaflet içindeler. Bu ayetlerin ne anlamı var? Nereye götürüyor onları, ne yapmaları gerekiyor bilmiyorlar. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Fakat ayetlerimi yalan sayanlar bilsinler, üstelik bir de bunun neticesi وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ Ahirette karşı karşıya gelme, Allah'ın huzurunda olma, hesap kitapla, amellerimizin karşılığıyla, ne yapıp ettiğimizin neticesiyle karşı karşıya gelme, baş başa kalma gerçeği, eğer onların yalan dünyalarının temel unsuru ise, yani dalga geçiyorlar, eyvallah etmiyorlar, yalan söylüyorlarsa bu konuda, yalan zannediyorlarsa bu gerçeği, habitat amaluhum, boşa gidecek her şey. Amelleri boşa gidecek onlar için, yani ne yapıp ettilerse boş, hel yüzevne illa ma kanu yamelun, zaten onlar ancak amellerinin karşılığında ceza görecekler ya da herkes ne yapıp ettiyse onun karşılığında mükafat bulacak ya da ceza çekecektir. Bu 2-3 ayet sanki Hazreti Musa'ya verilen o gün için ama şimdi Araf suresiyle bize sunulan Allah'ın hayata bakışımız için lütfettiği gerçekler. Yani levhada olanlar bunlar, evet ama şimdi bizim levhadakiler, bizim sayfadakiler, bizim kitaptakiler bunlar, Allah bu gerçekleri bize anlatmıştır. Evet bir levha göndermiş, Hazreti Musa ile beraber, yazıp vermiş ona, al bunu ümmetine götür, İsrailoğulları bununla hayatını düzenlesin demiş. Evet, bunları aynen öylece bildik ama, arkasından gelen iki ayet, biz ayetlerimiz konusunda levhalardaki ayetler mi? Bir anlamda evet. Ama hep öyle değil. Sayfalardaki, kitaplardaki ayetlerimiz konusunda, hatta biraz daha genellesek, Kur'an merkezli düşününce, bütün kainattaki ayetler konusunda eğer insanlar ciddiye almıyorlar, dalga geçiyorlar, inanmıyorlar, Allah'ın yolunu yol edinmiyorlar, şeytan yollarını kendilerine yol ediniyorlar, hutuvat-i şeytan denilen şeytan adımları peşi sıra gitmeyi kendilerine din ediniyorlarsa, onların akıbetlerini anlatan bu gerçekleri biz de bugün canlı, bugün diri, bugün diriliğe davet olarak kabul ediyoruz. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. Evet, Musa aleyhisselamı Allah yanına çağırdı. Tur'un eteklerindeydi İsrailoğulları. Onlarla Musa aleyhisselamın kardeşi, onun veziri, onun yardımcısı Harun aleyhisselam ilgilenecekti. Hazreti Musa Allah'ın yanında onunla konuşuyordu. Ondan levhalar alıyordu. Levhalarda İsrailoğullarının bütün ihtiyaçları karşılanacak bilgiler vardı. Yani onlar neye tapacaklar? Acaba bir buzağı heykeline ihtiyaçları olacak mı? Konusu dahildi elbette. Hepsi vardı orada. Ya da ona zaten ihtiyaç hissetmeyince, yani sorun olmayınca çözümün olması gerekmeyecek kadar açık, ayan beyan bilgiler vardı. Mev'iza vardı. Her şeyin açılımı, her şeyin yorumu vardı orada. Ama İsrailoğulları Musa aleyhisselam yanlarında değilken, Harun aleyhisselamın da bütün uyarılarına rağmen, ne derse desin, ne isterse istesin, her şeye rağmen, geride kalanlar, yani İsrailoğulları, içlerinden birinin özel vesvesesiyle, özel ihvasıyla, özel sapması ve saptırmasıyla başladılar bir buzağı, işte onu kendilerine put edindiler, yani ilah edindiler, onun sözünü dinlemeye mi, ama onunla hayatlarını düzenlemeye mi başladılar? İşte öyle bir manzara gözümüzün önüne gelecek. Ayet 148. Siz Kur'an'da bu konunun anlatıldığı, daha detaylı anlatıldığı yerler bulabilirsiniz. Okuyalım. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ. Musa'dan sonra Musa'nın kavmi, مِنْ حُلِيِّهِمْ, kendi süs eşyalarıyla, ıcden ceseden, böyle mücessem, ceset halinde, yani görülen, madde planında, ele alınan, yani onunla ilgilenilen, onunla dokunulan, hissedilen, bir de üstelik lehu huvar, böğürmesi, bağırması olan bir buzağı edindiler. Yani, ifadeye tekrar takılı kalıyoruz. وَاتَّخَذَ مِنْ حُلِيِّهِمْ اِجْلَنْ جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. Demek ki İsrailoğulları buzağı şeklinde bir put, ama bir buzağı, işte onu kendi takılarıyla, kendi süs eşyalarıyla edinmişler. Bu nasıl bir şey diye düşünüyoruz. Yıllar yılı belki zaman zaman duydunuz. Dediler ki, yani ben de öyle öğrenerek büyüdüm elbette. Dediler ki, İsrailoğulları Sina'dayken, Tur'un eteklerindeyken, içlerinden biri olarak Samiri, kendi özel kafasına göre takılmış, işte ben bu işi beceririm diye bir hüner ortaya koymuş, bir sanat eseri olarak bir buzağı heykeli yapmış, onu altından yapmış dediler bize, sonra o altından yapılan buzağı heykeli, işte insanların tanrısı olarak sunulmuş, hatta demiş ki, aa, Musa tanrısını aramaya gitti, üstelik tanrı burada, neyi bulup gelecek, ondan önce ben getirdim, buyurun demiş, onlar da ona tapmışlar. Ama Musa aleyhisselam geldikten sonra Samiri'ye denilecek ki, bak senin tanrın, bak senin yaptığın buzağa, şimdi biz onu yakacağız ve külünü de denize savuracağız diyorsa Allah, demek ki altından olursa, onun külü olmazmış gerçeğinden hareketle, acaba bunun altından değil de neden imiş gibi diye düşününce, min huliyihim demişse Allah, tamam bu gerçeğe sarılıyoruz. Yani süs eşyalarından yapılmış mı? Öyle değil. Süs eşyalarıyla edinilen, yani sahiplenilen ya da kendilerine mal ettikleri yolun süs eşyalarından geçtiği bir ıcden ceseden lehu huvardan söz ediyor Kur'an. Ben zannederim şöyle bir anlatımdan yanayım şimdi. Demek ki İsrailoğulları geride kalınca onların içlerindeki ta Mısır'dan beri içlerine yerleşmiş, hani denizi karşıya geçince de puta tapan bir kavim görmüştülerdi de, efendim işte bunlar gibi bize de bir put bulsan, yani ilah edinsek ya demiştilerdi ya, böyle iç dünyalarına yerleşmiş bir put sevgisi, bir puta tapma sevgisi vardı ya, bunu kullanan Samiri, onların ellerinde avuçlarında getirdikleri, İsrailoğulları olarak taşıdıkları veya Firavun oğullarından alıp geldikleri, belki de kimi rivayetlere göre takılar vardı, süs eşyaları vardı ya, gerdanlar, gerdanlıklar, altınlar, gümüşler, yakutlar, zebercetler vardı ya veya envai türlü çeşit süs eşyalarıyla donanımlı idiydiler ya, belki de o arada, çünkü kölelerin böyle süslenmeye ihtiyaçları belki efendilerden çoğu zaman daha fazla olur bazen, işte o takılarını, o eşyalarını, o süs eşyalarını, o kendilerinin küpelerini, bileziklerini, kolyelerini, kemerlerini veya neleri var idiyse biblolarını veya benzer vazolarını vererek edindikleri, sahip olmak için ben de üye olsam, ben de katılsam, ben de seyretsem, ben de o özel ya da genel tapınım merkezine girme hakkı elde etsem, ben de o buzağı heykelinin müntesibi, ben de onunla beraber olan grubun elemanı olsam, için verdikleri takılardan ya da süs eşyalarından söz ediliyor sanki burada. Yani o buzağının bizzat altından değil, o belki çamurdandı ya da belki pişirilmiş bir çamurdu ya da bir çeşit bir buzağı heykeli yapılmıştı. Belki içine madensel artıklar da konulmuş olabilirdi ya da göz yerine ya da boynuz yerine ya da kuyruk yerine bir şeyler eklenebilirdi ayrı, ama yakılınca tozu denize savrulacak cinsten bir yapı, bir maddedendi o. İşte onu edinme işe ise o süs eşyalarından kaynaklanıyor ya da onunla edinebiliyorlardı. Öyle geliyor bana. İşte böyle bir buzağı heykeli yaptı. Elem yarav, Cenab-ı Hak ama hemen uyarıyor bizi burada. Dün onları uyardığı gibi Musa, Harun aleyhisselam diliyle, elem yarav ennehu la yükellimuhum. Görmüyorlar mı, bilmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? O onlarla konuşmuyor fakat velâ yehdihim ve onlara sebilen yolda göstermeye muktedir değil. Yani hidayet etme imkanı da yok. Bu tanrı olur mu? Tanrılık iddialarının ne anlamı var? İttehadûhû ve kânû zâlimîn. Yani onu edindiler ama her şeye rağmen tanrı edindiler, put edindiler, sahiplendiler, kendilerine mal ettiler. Ama bu onların zalim oluşlarını gerçekleştirdi. وَلَمَّا سُقِطَ فِي اَيْد۪يهِمْ. Lakin onların da elbette peygamberle beraber bir geçmişleri vardı. Elbette onlar da Hazreti Musa ile birlikte eğitilmişlerdi. Yani Hazreti Musa onlara neler ve neler duyurmuştu. Birinci dönem peygamberliğine ait mesajları hepsini elbette o kavme ulaştırmış, iletmişti. Yani sayfa dönemine ait bilgileri vardı elbette. Henüz tekrar edilmese de onlar ya da Tevrat'ta tekrar edilmese de elbette onlar bundan haberdardılar. Meseleyi bir an kavradılar. Ne yaptıklarını bir an düşündüler. Eyvah demeleri gerektiğini fark ettiler. Evet, gerçekten öyleydi. Neydi bu yaptıkları? Yani düşünmeyen, konuşmayan, hidayet etme yetkisine sahip olmayan, mutlak zarar veremeyen, kesin fayda sağlamayan, yani bu buzağı denilen bu heykel ya da, ama niye buzağıydı acaba? Benim aklıma şöyle bir yorum geliyor. Galiba onlar hani öküzlere tapan bir kavmin kölesiydiler ya, kölelik ruhlarına işlemiş de sanki öküz o büyük adamların putu olabilir. Biz ancak küçüğüne tapabiliriz. Bizim putumuz küçük olabilir. Bizim hedefimiz küçük olur mu diyorlardı ki. Şimdi de galiba sosyal bir gerçeklik olarak büyük bilinen insanların vardıkları hedefleri kendilerine hedef bile düşünemeyen zavallı ruhlu, köle ruhlu insanlar galiba aynı durumda olurlar. İşte bu insanlar anladılar. Firavundan kendisini, kendilerini kurtaran bu buzağı olamazdı. Tabi olamayacaktı çünkü o zaman yoktu. Ya da Kızıldeniz'i geçerken Allah'ın lütfuna mazhar olan insanlar Allah'ı biliyorlardı elbette ama bu put olmamalıydı. Bu aracılık yapacak kadar gücü de yoktu. Bildiler bunu. Bütün bu gerçekler onların ellerini başlarına, başlarını ellerin arasına koymalarını gerektirdi. Ve anladılar ki gaddallu ve ra'u ennehum gaddallu. Fark ettiler, dalalette olduklarını bildiler, görüverdiler. Kalu, dediler ki le in lem yerhamna rabbuna. Eğer Rabbimiz bize mağfiret etmez ve yağfirlena, merhamet etmezse, tabi tercümede ters söyledim. Le in lem yerhamna rabbuna. Eğer Rabbimiz bize merhamet etmez, rahmet etmezse ve yağfirlena, eğer mağfiret etmezse, affetmezse, lenekûnenne minel hâsirîn, hüsrana uğrayanlardan oluruz dediler. Elbette öyle olacaktı. Allah'ın lütfu, ihsanı, rahmet ve merhameti olmazsa, elbette hüsrana uğrayacaklardı. Bu duayı şöyle hatırladınız mı daha önce? Babamız Adem aleyhisselamın annemiz Havva ile birlikte bir duasıydı değil mi bu? Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfüsenâ, dediler ya Rabbi biz kendimize zulmettik, yazık ettik. Ve in lem tağfir lenâ ve terhamnâ, orada önce mağfiret sonra merhamet söz konusu ediliyordu ama ikisi de aynıydı. Lenekûnenne minel hâsirîn, biz o zaman hüsrana uğrayanlardan oluruz ya Rabbi demiştiler. Bunlar da onların çocuğu olarak, Adem'in, Havva'nın çocukları olarak anladılar yanlışlarını ama yine yanlışa dönecekler. Yine Harun'u değil, yine Musa'yı değil, Samiri'yi yani şeytan uşaklarını dinleyeceklerdi. Öyle devam ettiler. Felemma raca'a Musa ila kavmihi. Konuyu Allah Musa aleyhisselama söyleyivermişti. O kavmine hem gadban hem esifa dönüverdi. Sanki koşarak döndü. Sanki tedirgin ve huzursuzdu. Elbette gazaplı ve de üzgündü. Yani kavmine böyle bir dönüşüne hakkı vardı tabii. Onları tevhide çağıran bir peygamberdi. Hak ve hakikatin anlaşılması için bir ömür vermişti aralarında. Bir de kardeşini vekil bırakıp gitmişti. Buna rağmen o ayrıldı diye, üstelik Allah'ın yanına ayrıldı diye, ondan mesaj getirmeye gitti diye, onunla konuşmaya randevusu var. Yani buluşma ayarlanmıştı, onun için gitmişti diye tutmuşlar. Arkasından buzağa tapmışlardı. Elbette gazaplanacak, elbette üzülecekti. Gale dedi ki, bi'se ma haleftumuni min ba'di. Nedir sizin yaptığınız? Ne kadar kötü bir halef oldunuz bana. Arkamda kalışınız ne kadar kötü oldu. Benden sonra ne kadar kötü bir kalış gerçekleştirdiniz. E'aciltum emre rabbiküm. Yani ne diyorsunuz? Rabbinizin emrinin, azap emrinin, gazap emrinin acele gelmesini mi istediniz? Nedir sizin derdiniz? Ve elgal elvah, attı levhaları bir kenara koydu. Ve akade bi ra'si akihi, tuttu abisi Harun'un sakalından, yecurruhu ileyh, çekti, kendine çekmeye başladı. Gal, ama Harun aleyhisselam dedi ki, yebne umme, dikkat et anamın oğlu, innel kavme stavafuni, şu kavim, şu İsrailoğulları, beni zayıf düşürdüler, gücüm bitti, takatim kalmadı. Ve kadu, neredeyse yaktuluneni, beni öldüre yazdılar, neredeyse işimi bitire yazdılar, ölüyordum neredeyse. Fela tüşmit bi'el a'da'e, sakına benimle düşmanları sevindirme, bana yapacağın hareketlerden dolayı onları güldürme. Ve la tec'alni me'al kavmi zalimin, beni bu zalimlerle bir tutma, mümkün değil, ben sana bir kötü halef olmadım, senin dediklerini elbette dinledim, kesinlikle onları uyardım, devam ettim ama onlar dinlemediler. Evet, dinlemediler. Çünkü Harun aleyhisselam onlara hep bunları söyledi. Mesela Taha suresinden öğreniyoruz. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ. Daha önce Harun aleyhisselam onlara demişti ki, ya kavmi, ey kavmim, اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ, siz kendi başınızı belaya sokuyorsunuz. وَاِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَانُ, sizin Rabbiniz bu değil, Rahman olan Allah'tır. فَاتَّبِعُونِي, benim peşim sıra gelin ve atî'û emri, benim işime uyun, beni takip edin dedi idiyse de, kâlû, dediler ki, lennebrahâ aleyhi âkifîne hattâ yerci'a ileynâ Musa, Hayır, kesinlikle. Musa bize dönene kadar biz ona tapmaya devam edeceğiz. Ne kadar enteresan. Musa'yı biliyorlar. Nereye gittiğini biliyorlar. Gelişini biliyorlar. Ne yapacağını biliyorlar. Ama o aramızda yok ya, fırsattan istifade, o dönene kadar biz bu putlara tapmaya, bu puta tapmaya devam ederiz diyorlar. Sanki size de öyle geliyor mu? Eğer insanlar peygamberlerini Allah'ın yanında bilirler, kendileri kendi sosyal hayatlarına indirgeyecek tarzda bir peygamber bilgisine sahip değillerse, o zaman o konularda hep putlara tapmaya devam ederler herhalde. Yani mucize dünyasında bir peygamber düşünün. Suyu çoğaltmış, evet. Miraca gitmiş, hatta gelmesin biraz, o gelinceye kadar biz istediğimizi yapalım demezler mi o zaman? Ağaç onun peygamberliğini haykırmışsa ya da taş onun peygamberliğini söylemişse, hep bu yönleriyle bilinen bir peygamberse peygamber, ne dersiniz? Geri kalan hayatta, yemede, içmede, giyimde, kuşamda, ziyarette, ziyafette, insanlar hep peygamberi bilmediklerinden, o dünyaya taşıyacakları bir peygamber bilgisi, bir peygamber eylem bilgisi olmadığından dolayı hep o konularda bir buzağı bulacaklar, onu tanrı edinecekler, o öküz yavrusunun dediğini dinleyecekler değil mi? İşte bu gerçeklerden hareketle Musa aleyhisselam, evet Harun aleyhisselama, aman ne kadar kötü yaptın, niye öyle yaptın dediyse de, öyle değil dedi Harun aleyhisselam, ben söyledim ama dinlemediler, neredeyse öldüreceklerdi, ben yani bittim, zayıf bırakıldım, yani takatim kesildi, ne yapacağımı bilemedim elbette, yani onun ötesinde bir şey yapamazdım. Hatta bir başka ayet diyor ki, bir de belki gücüm yetecek kadar direndim, direnebildim bu kadar ama daha ötesine gitseydim, İsrailoğulları arasında belki bir kanlı savaş çıkacak. Yani tapanlar tapmayanlar birbirlerine gireceklerdi. Senden sonra da o hale düşmelerini istemedim. Çarem yoktu, seni bekledim dercesine böyle bir mazeret beyan edince Musa aleyhisselam şöyle dedi. Kale Rabbi gfirli ve li ahi. Ya Rab beni ve kardeşimi mağfiret eyle. Biz bu kadar yapabildik, sen affet. Sen yanlışlarımızı yok kabul et. Sen eksikliklerimizi tam kabul et. Sen gufranını lütfet. Sen mağfiret et ya Rabbi dedi. Ayrıca ve edkilna fi rahmetik. Sen rahmetine lütfet. Bizi de koy ver ya Rabbi. Senin rahmetine girelim. Ve ente erhamur rahimin. Çünkü birileri rahmet, birileri merhamet iddiasında olabilirler. Ama sen bu işin enisin. Dahası olmayanısın. Sen en merhametlisin. Rahmeti merhameti en çok olan sensin ya Rabbi diye dua etti. Peki o buzağa tapanlar ne oldular? İnnellezîne ettehadul ajle seyenâluhum gadabun min rabbihim ve zilletun fil hayâtid dünyâ ve kezâlike nezzil müfterîn. Ama buzağı kendilerine put edinenler, hayatı buzağı putu merkezli düşünenler, bir öküz yavrusuna göre hayat düzenlemesini din edinenler var ya, onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Dünya hayatında zillet onların artık kaderi oldu, boyunlarına gerdanlık takıldı. İşte iftiracıların cezası böyle. Ama vellezîne amilus seyyiâti, eğer kötülük işleyenler, eğer yanlış yapanlar, eğer suç işleyenler, eğer günah işleyenler, sümme tâbû min bâdihâ, bütün bu yanlışlarından sonra tevbe ederlerse, ve âmenû, bir de iman ederler, yani rotalarını değiştirirler, yanlışlarından dönerler, işi fark eder, kötülüklerinden kurtulmaya çalışırlarsa, ama bunu imanla destekler, ameli salihle desteklerlerse, inne rabbeke min bâdihâ leğafûrur rahîm, Allah elbette onların bu yanlışlarını mağfiret edecek ve onlara merhamet edecektir. Bu gerçeklerin üzerine Musa aleyhisselam'da bir sükût, bir dinginlik, bir sakinlik gelişti. وَلَمَّا سَكَتَ عَمْ مُوسَ الْغَضَبِ gazabı, öfkesi dinince اَخَذَ الْاَلْوَاهِ bir kenara koyduğu levhaları aldı bu sefer eline. Çünkü görevi oydu zaten ama ondan önce insanların şirkine, İnsanların küfrüne, insanların Allah ve peygamberi toplum hayatının, ekonomik hayatın ya da siyasal hayatın dışına taşırmaları yanlışına müdahale etmesi gerekiyordu. Sonra döndü, aldı levhaları ki o levhalarda ve fî nüshatihâ hudan ve rahmetun lillezîne hum li rabbihim yerhabun. Allah'a karşı gelmekten korkan, böyle bir endişe taşıyan insanlara cennet yolunun tarifi, rahmet ve merhamet unsurları vardı. Öyleyse levhalar böyleydiyken ancak insanlar hayatlarında put bırakmazlarsa bundan yararlanabileceklerdi. Yani levhalar hidayet rehberi olduğu halde, levhalar cennet yolunun tarifi olduğu halde, levhalar Allah'ı nasıl razı eder insanlar ya da Allah'ın gazabından nasıl kurtulur insanlar bu gerçekleri haykırdığı halde, levhalarda bu gerçekler var olduğu halde, bir de rahmet ve merhamet unsurlarıyla dolu bir levha sistemine rağmen, eğer insanlar hayatlarını putlarla, buzağılarla, heykellerle düzenliyorlarsa, yani bir buzağı heykeli onların hayatında Tanrı olarak Allah'ın yerine, Musa'nın yerine ikame ediliyorsa, İşte o zaman insanlar levhalardakiyle yollarını bulamayacaklardı. Bulamazlardı da zaten, levhaların hayat programı olması için Allah'ın Rab ve İlah oluşu gerçeğinin ilk şart olduğunu böylece bir kere daha anlıyoruz. Yani La İlahe illallah demeden insanlar Kur'an'la yol mu bulabilirlerdi? Allah'ı Rab ve İlah bilmeden, hayata karışmaya tek yetkili, sadece O'nun sözü geçer denilmeden insanlar ne yapabileceklerdi Kur'an'la ve sünnetle? Bakıyoruz işte, Kur'an okuduğu halde, bakıyoruz, peygambere inandığını iddia ettiği halde, insanlar Allah'ın ve peygamberin yardımıyla güya sapıyorlar bir de üstelik. Çünkü Kur'an, yudillü bihi ketiran ve yehdi bihi ketiran tarifini yapıyor bize. Yani, hem Kur'an'la insanlar hidayet bulurlar, hem de Kur'an'la insanlar yoldan sapar, dalalete düşerler. Sonra İsrailoğulları, acayip bir toplum tabii, karmaşanın, yani fikir karmaşasının ya da böyle karışık bir yapının, yamuk bir ifadenin sanki özelleştirildiği sembolik bir yapı İsrailoğulları, acayip farklı ve değişik, aykırı, aklınıza ne gelirse bu tür hepsini sıralayın, sanki hepsi var İsrailoğullarında, Musa aleyhisselam başından geçenleri mi? Yani Allah'ın lütfunu, ihsanını anlattı onlara. Böyle böyle oldu dedi. Gerçekten dedi, Rabbim size merhamet ediyor dedi. Lütfediyor dedi. İşte sayfalar dedi, işte levhalar dedi. Ama onlar da buna hemen boyun eğecek göz mü vardı? Şöyle bir dik kafalılık ya da bir bel bükmeme ya da imtisal etme, tasarruf ve niyaz etme diye bir dertleri ya da bir sıkıntıları var mıydı adamların? Oysa tam tersine dediler ki, yani ciddi misin Musa? Eğer böyleyse o zaman biz de görelim. Biz görmeden inanmayız Allah'ı, biz duymadan inanmayacağız dediler. Haydi 70 kişilik bir grup Allah'ın huzuruna Musa ile beraber devam ettiler. Musa aleyhisselam gönderdi onları, 70 kişi seçti. Hadi öyleyse gidin bakalım dedi. Görün, anlayın, bilin, ne yaparsanız yapın, başka ne yapabileceğim dedi sanki. Ama felemma ahadetum rasfetu, orada bir sarsıntı, orada bir yıldırım, orada bir depreme, orada onları alt üst eden, yerle bir eden bir hareket onların başına gelince dedi ki Musa aleyhisselam, قال Rabbi لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي, eğer sen dileseydin onları da beni de çok daha önce helak ederdin, bizi yok ederdin, ben de onlar da, yani bugünü bulmadan ortadan kalkarız, işimiz biterdi. Ama tühlikuna bima feale sufaha minna, içimizdeki kimi sefihlerin, kimi adi ve alçakların, kimi beyinsizlerin yaptıklarından dolayı bizi helak mı edeceksin Allah'ım? İn hiye illa fitnetük, evet bu bir imtihandı. Bu bir senin imtihanın. Tudillu biha men teşa'u, sen bu imtihan ile dilediğini dalalette bırakır. Ve tehdi men teşa, kimilerine de hidayet lütfedersin. Ente veliyyuna, sen bizim velimizsin. Sen bizim karar merciğimizsin. Velayetimize hak sahibi sensin. Fağfir lena, Aman ya Rabbi, mağfiret eyle, eksikliklerimizi tam kabul et, yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Verhamna, sen bize merhamet et, rahmet ve merhametini lütfet Allah'ım. Ve ente hayrul gafirin, sen mağfiret edenlerin en hayırlısın Allah'ım diye dua edip, yalvarıp, yakarmaya, Rabbine iltica edip, gözyaşlarıyla, bütün benliğiyle, her şeyle ondan af dilemeye başladı. Yani affet Allah'ım, işte bu kadarız dedi. Peygamberimizde de görüyor muyuz benzer örnekleri? Ya Rabbi, bunları helak edersen edersin tabi, ama ve fakat yani şimdi kimse yok başka, affet, onların neslinden birileri gelir inşallah demiyor muydu Taif dönüşünde? Ya da azap ve ikabı, helaki çoktan hak etmiş bir toplum için İsa aleyhisselam benzer bir duada bulunmuyor muydu? Yani evet, onların affını bile isteyecek halde değildi. Çünkü onlar gerçekten bu işi çoktan hak etmişlerdi. Yani onların azabı ve ikabı hak etmeleri konusunda haşa, yani Allah'ın yaptığına adalet gözüyle elbette bakan İsa aleyhisselamın bir bulduğu taraf, yani bir af imkanı var da onu mu arz edecekti Allah'a? Hayır, kesinlikle öyle değil. Ama yine de Allah'a diyordu ki, Maide suresinden öğreniyoruz, اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ. Evet, eğer azap edersen, ama onlar sana benden daha yakın, yani onlar senin kulların, azap edersen edersin elbette, zaten hak ettiklerine göre hepten edersin tabi, ama demiyor bu bölümleri. Fakat devam eden duaya bakın, وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ. Eğer onlara mağfiret edersen, eğer onların yanlışlarını yok kabul ediverirsen, eğer onların eksiklerini tam kabul ediverirsen, eğer onlara ufranınla muamele edersen, fe inneke entel azizul hakim, sana kim karşı gelir? Aziz olan sen, hakim olan sensin, mutlak galip yenilmez bir ilahsın, her yaptığı yerinde yanılmaz bir ilahsın, sen affedebilirsin de ama ben diyemiyorum, ama sen affedersen de kim sana ne diyecektir? Yani durum bu kadar ya Rabbi diye enteresan bir dua modeliyle Cenab-ı Hakk'a yalvarıyor. Aleyhissalatü vesselam bir gece namazında, kıraatında burayı okurken takılıyor bu ayete. Okuyor, ağlıyor, ağlıyor, okuyor, gözyaşlarıyla tekrar okuyor, ağlıyor ve sonra rükû, secde ve namazını bitiriyor uzun bir dönemden sonra. İşte Allah'a yalvarma, işte Allah'ı peygamber bazında düşünme, işte Allah ile peygamber mantığında beraber olmanın belki bize yansıyan güzel örnekleri. Ne dedi Harun aleyhisselamı suçladıktan sonra? Ya Rab, mağfiret ver, merhamet et bize. Yani sen beni ve kardeşimi mağfiret et, bizi rahmetine koy. Çünkü Erhamur Rahimin sensin Allah'ım dedi. Burada da ya Rabbi, bize mağfiret ediver, bize merhamet ediver. Sen mağfiret edenlerin en hayırlısın ya Rabbi dedi. Evet, ne diyecekti başka? Azabı hak etmeleri mi? Baştan hak etmişlerdi. Acaba bize şöyle diyor mu bu ayetler? Oğlumuz, kızımız, annemiz, babamız, komşumuz, arkadaşımız, tanıdık, bildik, hısımımız, bildiğimiz, tanıdığımız herkes, eğer yanlış yaptıklarında ceza vereceksek, onlar çoktan ölümü hak ederler belki, ama önemli olan, yanlışını yakaladım tamam demek değil, o yanlışı ortadan kaldırmaya, bizim dost olduğumuzu ortaya koymak, yani Allah'ın sevgili kulu olmak için bir fırsat bilmektir bu işi. Öyle yaptı Musa aleyhisselam da. Ya Rabbi, içimizde beyinsiz, içimizde akılsız, İçimizde sefi insanlar böyle yaptılar diye sen bizi helak etme. Biz onlardan dolayı helak hak ettik belki, ama sen, bu bir imtihandır. Biz kaybetmeyelim, sana döndük. Sana iltica ediyoruz, sana yalvarıyoruz. Sen mağfiret eder, merhamet edersen işte o zaman kurtulacağız. Sen bunu yapanların en hayırlısın ya Rabbi dedi. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.